Ayrım 67 sayfa 209 Doğu Ateşler İçinde. Bu sözler Adliye Vekili Mahmut Esat Bey'in son fırka grubundaki sözleridir. Evet, Doğu Ateşler İçindeydi. Daha önce değindiğimiz gibi bir haftada 14 vilayet toprağında uygulanma yetkisi getiren fevkalade hal, hele Diyarbakır önlerinde hakiki bir iç savaş şeklini almıştı. Şeyhler, beyler, seyitler hepsini birer hayvan seviyesinde muhafaza ettikleri, hatta bazen gözü kapalı sadakat nişanesi olarak boyunlarına yular taktırıp ahırlarına bağlattıkları, sığırlar gibi böğürttükleri, eşekler gibi anırttıkları, kendi tekkelerinin konaklarının önünde dizüstü yerlerde süründürdükleri kullarını, kölelerini, müritlerini, güya din uğrunda, Allah yolunda, fakat aslında sadece kendi saltanat ve menfaatlerini korumak için her cephede ateşe sürüyorlardı. Dipnot, şeyhlere bağlı kulların, kölelerin, müritlerin ruh hali ve şeyhlerin bunlara layık gördükleri muameleler bakımından burada belirtilen şeyler bir benzetiş olmayıp gerçek olayların ifadesidir. Bu konuda yüzlerce misal verebiliriz. Elazığ İstiklal Mahkemesi'nde mesela Şeyh Eyyub'un kapısında cereyan eden bu haller için bizzat şeyhin ifadeleri bu konuda en kesin belge teşkil eder. Hükümet bir taraftan kısmi seferberlik ilan etmişti. Diğer taraftan iki istiklal mahkemesi kurularak bunlardan birinin doğuda, diğerinin Ankara'da çalışmaları ve istiklal mahkemeleri hakkındaki kanuni kayıtlar uyarınca gerektiği yerlere gönderilmeleri imkanı sağlanmıştı. Şeyh Said, daha önce de değindiğimiz gibi isyandan önce zaten tedirgin ve tetikteydi. Aylardan beri etrafında yüzlerce adamlarıyla oradan oraya seyirtiyordu. 13 Şubat'ta Piran köyünde ilk silahların patlayışı ve isyanın başlayışı zaten dolmuş olan bardağı taşıran son damla oldu. Fakat bir defa silah patlayıp bölgeler ayaklanınca da şeyhin bu isyan için daha sürükleyici sebepler bulması lazımdı. Şeyh Said hemen din kavgasına sarıldı. Dinin öncüsü, bayrakları gibi görünürdü. Daha sonra Elazığ İstiklal Mahkemesi'ndeki ifadesinde Şeyh Said bu davasını şöyle özetledi. Hilafet kaldırılmıştır. Zamanın imamı kalmamıştır. Halbuki zamanın imamına biat etmeden, parantez içinde ona bağlanıp onu tasdik etmeden, ölen Müslüman, peygamberin şefaatinden mahrum kalır. Vaktiyle Şeyhülislamlık Dairesi olan binada, şimdi kızlarla Romanya Üniversitesi'nden gelen Hristiyan öğrenciler beraber oturup çay içmişlerdir. Parantez içinde bu bina kız mektebi haline getirilmişti ve o sırada bir Roman talebe grubu bu mektebi ziyaret etmişti. Dinin dünya işlerinden ayrılması caiz değildir. İslam ulemasına göre dinin dünya işleriyle ilgili hükümleri, parantez içinde şeriat, tıpkı ibadet gibidir. Şeyh Said'e göre Doğu, işte bunun için ateşlere salınmıştı. Şeyh Said'in ilk gayretleri hep Dersim, Muş beylerini de peşinden sürüklemek oldu. Bunda muvaffak olamadı. Din bayrağı altında değil de Kürt istiklalciliği için olsaydı bunda başarı sağlardı diye yazanlar vardır. Biz bu fikirde değiliz. Bu konudaki kanımızın dayanakları daha önce Kürtlerin o zamanki kavmi ve sosyal düzeni üzerinde verdiğimiz bilgilerdir. Ama bu isyanın dışarıda ve bir takım sorumsuz şahıslar ve teşekküller tarafından bu yolda sömürüldüğü de bir gerçektir. Şeyh Said'in ilk saldırıları üzerine ordu birlikleri 10 ila 23 Mart arasında yığınaklar yapmakla meşgul oldular. O sırada Şeyh Şerif Elazığ, Şeyh Ahmet Varto yönlerinde harekata devam ediyorlardı. Ergani asilerin eline geçmişti. Şeyh Said Diyarbakır etrafında dolaşıp duruyordu. Silvan, Mardin istikametine de saldırılar hazırlanıyordu. Muş'un zaptı hareketine girişilmişti. Şeyh Said ilk adımda Diyarbakır'a bir taarruz denemişti. Başarı kazanamadı. 11 Mart'ta Diyarbakır'a ikinci taarruza girişti. Savaşlar çetin oldu. Ordu pek hazır değildi. Hatta bir aralık zazalar şehrin eski su yollarından şehrin içine bile girdiler. Fakat kale dayandı. Asiler püskürtüldü. Bunun üzerine de karşı tarafta moral bozukluğu başladı. Asiler kendiliklerinden dağılmaya başladılar. Şeyh Said bu dağılışı askerlerine verilmiş izin gibi göstererek görünüşü ve tam çözülüşü önlemeye çalıştı. 11 Mart'ta takviyeli ordu birlikleri Diyarbakır'a yetişti. 12 Mart'ta tenkil, parantez içinde bastırma, cezalandırma hareketine girişildi. Diyarbakır önlerinden çekilen Şeyh Said, hani merkez olmak üzere Şamahir, Palo, Çermik arasında bir halt tutmak istedi. 14 Mart'ta bir ordu birliği Çermik üstüne yürüdü, Çermik alındı. 14 Mart'ta Varto taraflarındaki çarpışmada Şeyh Said'in oğullarından biri öldü. 16 Mart'ta isyan mıntıkası sakin geçti ve Ergani'yi tutan asilerin dağılmaya başladıkları haber alındı. Aynı günlerde Dersim'den gelen heyetler Dersim'in hükümete bağlılığını bildirdiler. 21 Mart'ta ordu artık serbestçe ilerleyebiliyordu. Asilerin Dicle'nin doğusuna kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı. Fakat 25 Mart'ta Silvan asilerin eline düştü. 26 Mart'ta askeri birlikler Diyarbakır, Varto ve Elazığ cephelerinde geniş harekete geçtiler. 9. Kolordu Hınıs'tan inerek Varto'ya girdi. Hareket planı asilerin dört taraftan sarılmasına dayanıyordu. Asilerin İran'a, Irak'a, Suriye'ye sığınmaları önemliydi. Bunun için de asilleri harekatın ilk başladığı Çapakçur Genç Lice üçgeni içine almaya çalışıldı. Ordunun silah üstünlüğü, bilhassa topçu kuvvetleri ve asi gruplarının intizamsız çeteler halinde oluşu maksadı kolaylaştırıyordu. 31 Mart'ta ordu birlikleri Elazığ'dan gelerek Şeyh Said'in karargah kurduğu Hani'yi aldılar. 1 Nisan'da Silvan kurtarıldı. 2 Nisan'da asileri sarma hareketi tamamlandı ve kanlı savaşlar başladı. 4 Nisan'da ise şeyhler dağlık mıntıkalara sığınmaktan başka çare kalmadığını anladılar. 5 Nisan'da Silvan, Palo, Piran köyleri alındı. İsyan artık başladığı yerde söndürülmek üzereydi. Karşı taraf Genç istikametinde kaçıyordu. Şeyh Said, Şeyh Abdullah, Şeyh Şemseddin gibi ünlü şeyhler bu kaçan yığının içindeydiler. Artık isyan can çekişiyordu. Çapakçur Genç mıntıkasında sıkıştırılan Şeyh Said ve etrafındakiler bütün ümitlerini kaybettiler. Mevsim artık kara kıştı. Nihayet şeyhler Genç Dağı'nın eteklerinde sıkıştırıldılar. 15 Nisan'da Genç de işgal edildi. Artık çıkış yolu yoktu. Nitekim 15 Nisan tarihli resmi tebliğ, Şeyh Said ve etrafındakilerin doğuya kaçmak isterken Varto'nun güneyinde Çarpık Köprüsü başında topluca yakalandıklarını ve Varto'ya getirildiklerini bildiriyordu. Yakalananlar arasında başlıca teşvikçiler ve idareciler şunlardı: Şeyh Said, Şeyh Abdullah, Şeyh Ali, Şeyh Galip, Kasım Bey, İsmail, Reşit, Mehmet, Timur Ağalar ve diğer 25 kişi. Şeyh Said'in üstünde bazı evrak ve külliyetli altın bulundu. Silvan'da Şeyh Şemseddin ile kardeşi Şeyh Seyfullah da teslim oldular. Cezalandırmanın askeri safhası bitmişti. Şimdi iş İstiklal Mahkemesi'ne düşüyordu. Dipnot, Şark isyanı üstüne çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu'nun metni şudur. Numara 578, tarih 4 Mart 1925. Madde 1. İrtica ve isyanı ve memleketin içtimai nizamını, huzur ve sükununu ve emniyet ve asayişini ihlale sebep bilumum teşkilat ve tahrikat ve teşvikat ve teşebbüsat ve neşriyatı hükümet, reis-i cumhurun tasdikiyle resmen ve idareten beni mezundur. İş bu fiillere katılanları İstiklal Mahkemesi'ne verebilir. Madde 2. Bu kanunun icrasına icra vekilleri heyeti memurdur. Parantez içinde bu kanunun müzakere zabıtları, Meclis Zabıt Ciridesi ile Kemal Arıburnu'nun Milli Mücadele ve İnkılaplarla ilgili kanunlar eserinde bulunabilir. Sayfa 174 ila 180. Şeyh Said ilk sorgusunda yenilgisinin sebebini kendi cephesinde maneviyatın, parantez içinde moralin bozulması ve askerlerinin dağılması ile izah ediyordu. Bütün derdi ise ordunun eline geçen altınlarıydı. Diyarbakır'da başlayan mahkeme, İstanbul'da yakalanan Seyit Abdülkadir ve oğullarını, İsyanın tertipçi ve teşvikçileri Şeyh Said ve arkadaşlarını da isyanın icracıları olarak suçladı. Dipnot, Seyit Abdülkadir İstanbul'da Ayan Meclisi azası hatta reisi oldu. Daha önceki safhalarda verdiğimiz isyanlar listesinde adı geçen Mihrili Şeyh Abdullah'ın oğluydu. 1880 isyanından sonra Şeyh Abdullah, oğlu Abdülkadir ve ailesiyle birlikte Medine'ye sürülmüş, orada beslenmişti. 1908 ihtilalinden sonra Abdülkadir İstanbul'a döndü ve hemen Ayan azası seçildi. Şeyh Said isyanından önce İstanbul'da ve bir İngiliz mümessiliyle temas ediyor zannederek bir emniyet mensubuyla karşılaştırıldı. İngilizlerden istediği Kürt Krallığı, İngilizlerle ittifak, Akdeniz'de bir mahreç ve peşin 250 bin altın gibi taleplerini böylece bu emniyet mensubuna açıkladı.